Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1400, Hicri Kameri 21 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 2 Temmuz 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, Korona Bize Neler Yaptı ve İran'ın Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet İş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Hamene, General Süleymani suikastinin uluslararası bir cinayet olduğunu söyledi. İran, Amerikan yaptırımlarına rağmen petrol üretimi ve ihracatını sürdürüyor. Zaharova, mevcut Amerikan yönetiminin İran'a karşı yıkıcı tutumlarından vazgeçmek adına bir şey yapmadığını söyledi. Hatipzade, batılı ülkelerin insanlık dışı istifçiliğinin yabancı aşıların elde edilmesini zorlaştırdığını söyledi. Washington Post gazetesi, Çin'in balistik füzeler için 100'den fazla fırlatma tesisi inşa ettiğini yazdı. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı yayınladığı mesajda Hucetül İslam Gulam Hüseyin Muhsini Ece'nin İran Yargı Erkin'in yeni başkanı olarak atanmasını tebrik etti. İran'a göre Galip Afdün Eşe'ye gönderdiği bir mesajda onun böyle bir göreve atanmasını tebrik ederken İslam İnkılabı rehberinin taleplerinden adalet, kamu haklarının restorasyonu, yasaların düzgün uygulanmasının izlenmesi, suçun önlenmesi ve yolsuzlukla ciddi ve kararlı mücadelede yoğunlaşmalıyız dedi. Galip Af, İran İslami Şura Meclisi eksiklikleri gidermek ve yargının kapasitesini mümkün olduğunca güçlendirmeye yardımcı olmak için çabalarını iki katına çıkarmak için yanınızda olacaktır dedi. İran İslam İnkılabı rehberi dün İran yargısının başına Muhsini Eşe'yi atadı. Ayetullah Hamine'yi atama kararnamesinde yargının anayasadaki misyonlarına ciddi önem verilmesine yanı sıra dönüşümcü yaklaşımı sürdürmesi ve mevcut dönüşüm belgesinin uygulanması, yargıda yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, etkin ve cihatçı güçlerin atanmasına vurgu yaptı. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis'i İran Yargı Erkeği Başkanlığı'nı yürütmekteydi. Reisi İslam İnkılabı rehberine gönderdiği bir mektupta hükümetini oluşturmak için kendisinin yargı erki başkanlığından feragat etmesini istemişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi daimi temsilcisi, devrim muhafızları Kudüs gücünün şehit komutanı General Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir cinayet olduğunu söyledi. İsmail Beyga Hamene, İnsan Hakları Konseyi'nin 47. oturumunda yaptığı konuşmada, gerçek bir insan hakları savunucusu olan ve IŞİD'in işgali ve terörizmine karşı General Süleyman'ın şehit edilmesi barbarca, keyfi, adaletsiz ve yasa dışıydı, dedi. Hamene, Amerikan hükümetinin suçu ve cinayetin onlar tarafından kabul edilmesi, bu suç operasyonunun emrini veren kişi de dahil olmak üzere bu cinayete karışanların kişisel sorumluluğu açıktır, dedi. İranlı yetkili, General Süleyman'ın yasa dışı ve vahşice öldürmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Özel Raportörü belgesinde de keyfi cinayet kelimesinin tanımlandığını belirterek bu terimin kullanılmasının ciddiyeti ve şiddeti hafife almaması gerektiğini belirtti.
İran Petrol Bakanı, Amerika'nın İran'a yönelik en ağır yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol üretimi ve ihracatını sürdürdüğünü söyledi. İran Ajansı'na göre 181. OPEC toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Hamdar Zengene, İran son 3 yılda en ağır Amerikan yaptırımları altında ve petrol endüstrisi bu yaptırımlardan zarar görmesine rağmen petrol ihracat etmeye devam ediyor, dedi. Zengene, OPEC'in gelişmekte olan ülkelere küresel ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olan tek ekonomi kuruluş olduğunu belirterek, İran'ın politikası her zaman OPEC üyeleri arasındaki işbirliğini ve yakınlaşmayı ve üretici ve tüketicilerle işbirliğini geliştirmeye odaklanmıştır, dedi. Zengene, İran son 3 yılda en sert Amerikan yaptırımları altında ve petrol endüstrisi de zarar gördü. Ancak biz İranlılar hala hayattayız ve bu baskıya boyun eğmeyeceğiz, dedi. Yani İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı ayrıca OPEC'in hayatta kalmasının ve başarısının 60 yıllık işbirliği ve rasyonelliğe bağlı olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerika'nın henüz eski yönetiminin İran'a karşı gösterdiği yıkıcı tutumdan vazgeçmek adına hiçbir adım atmadığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Zaharova, Amerika'nın bütün gücü ve hırsını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının tüm diğer ülkelerce uygulanmasına karşı engel yaratmaya yönlendirerek nükleer anlaşmadan çekildiğini söyledi. Zaharova, üzüntü ve endişeyle belirtmek istiyorum ki kapsamlı ortak eylem planının uygulanmasına geri dönmek istediğini belirten mevcut Amerikan yönetimi seleflerinin yıkıcı tutumundan vazgeçtiklerinin göstergesi olacak hiçbir adım atmış değil, dedi. Daha önce İran'a karşı getirilen tek taraflı yaptırımların hala geçerliliğini koruduğunu belirten Zaharova, Nisan'da Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin başlamasından bu yana aylar geçtiğini hatırlattı. Zaharova, imzalanmasının 6. yıl dönümü olan 14 Temmuz'da anlaşmaya geri dönülmesine yönelik görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.
Amerika Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticareti konulu yıllık raporunda İran'ın adını bir kez daha bu sorunla mücadele için en az önlem aldığını iddia eden 3. kademe ülkeler arasında tuttu. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran hakkındaki raporunun bir bölümü İran hükümetinin insan kaçakçılığını ortadan kaldırmak için asgari kriterleri karşılamadığı ve COVID-19 pandemisinin mücadele kabiliyeti üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında bile önemli çabalar sarf edildiğinin kabul edilemez olduğu iddia edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı raporu gerekli belgeleri atıfta bulunmaksızın böyle bir iddiada bulunurken, İran hükümeti savunmasız nüfuslar arasında insan ticareti mağdurlarını tespit etmede ve korumada başarısız oldu, dedi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hamza Ali Kavyani, İslam İran, İslam'ı bölgede ve ötesinde canlandırmak için yükselen bir güçtür, dedi. Tuamiral Kavyani, yaptığı bir açıklamada şöyle dedi. Bugün İslam İran, İslam'ı bölgede ve bölge ötesinde canlandırmak için yükselen bir güçtür. Böylece İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir küresel teamül ve denklemdeki rolü ve donanmanın bu konudaki etkisi yatsınamaz. Tuamiral Kavyani, İran donanmasının uluslararası sulardaki varlığına da temasla, şu anda İran'ın kutsal bayrağının Atlas Okyanusu'nun uluslararası sularında binlerce kilometre boyunca dünyanın dört bir yanından yükseldiğine şahit oluyoruz, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, batılı devletlerin insanlık dışı aşı istiflemelerinin yabancı aşıları elde etmeyi çok zorlaştırdığını vurguladı. Said Hatipzade dün korona aşısı ithalatının devam ettiğini söylediği açıklamada, küresel pazardaki şiddetli aşı sıkıntısı nedeniyle yurt dışından aşı tedarik etmek çok zor ve karmaşık, dedi Hatipzade. Amerika insani konularda, özellikle de aşı ve ilaç konusunda yaptırım olmadığını iddia ediyor. Bu açık bir yalandır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı aşıların sağlanmasındaki rolü hakkında şunları söyledi. Bu küresel salgının ilk günlerinden itibaren Dışişleri Bakanlığı kendisi ve tüm görevliler için özel bir misyon tanımladı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada, COVID-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ilgili yayınlanan genelgede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan, 17 Mayıs tarihlerine uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde kademeli normalleşme sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Buna göre nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek, içecek ikramı yapılabilecek, canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24'e kadar yapılabilecektir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönülecek. Maske zorunluluğunun kalktığı birçok ülkede delta varyantının etkin olması sebebiyle tekrar maske takma zorunluluğu da getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerine gireceği iddiasına tepki göstererek tepeden tırnağa hepsi yalan, dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsiliyle mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edildi.
Terörist rejim İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Gassam Togaylarına ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi. Bu arada fanatik terörist Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Öte yandan Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılardan önce yaptığı açıklamada Kudüs kılıcı operasyonunun işgalci İsrail'i bozguna uğrattığını ve onu mağlubiyetlerin en kötüsünü tattığını belirtti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün Rusya Başkanı Vladimir Putin'in özel elçisi Alexander Lavrentiev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Suriye ile Rusya Federasyonu arasındaki stratejik ilişkiler ve ikili işbirliği alanlar üzerinde durulurken, bu işbirliğinin iki dost ülke ve halkın çıkarlarına ulaşılmasına katkıda bulunan tüm alanlarda genişletilmesine iki tarafın ortak çıkarları ve öncelikleri vurgulandı.
Amerika'nın direniş ekseni ve İran'la ilgili bazı haber sitelerini engellemesinden birkaç gün sonra Lübnan'ın El Meyadin haber ağı İngilizce web sitesi hizmet vermeye başladı. Bilindiği gibi Amerikan Adalet Bakanlığı 22 Haziran Salı akşamı Amerikan yaptırımlarını ihlal bahanesiyle İslami Yayın Birliği tarafından kullanılan 33 web sitesini engellemişti.
Pakistan'ın Kefta şehrinde asker aracı yakın bir yerde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ikisi asker, 6 kişi yaralandı.
Amerika'nın Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmıyla ilgili olan yapısal endişeler sebebiyle geçici süre durduruldu.
Amerika ve İngiliz güvenlik ajansları, devlet kurumları başta olmak üzere uluslararası enerji şirketleri ve diğer büyük firmaların bilgisayar programlarına yapılan siber saldırı yönteminin Rusya tarafından kullanıldığına dair bilgilendirmede bulundu.
Ve son haberimiz Çin ordusunun kıtalar arası balistik füzeleri fırlatılması için 100'den fazla tesis inşa etmeye başladığı belirtildi. Washington Post gazetesinin yazdığına göre Çin 250 ila 300 adet nükleer silaha sahip.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İslami ve Arap kelimünden hızla uzaklaşması etrafında. Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki günlük ziyaret kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ebu Dabi'de Büyükelçilik ve Dubai'de konsolosluk açmanın yanı sıra emirlik yetkileriyle yeni anlaşmalar imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da korsan rejim İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı. Sahte rejim İsrail'in Ebu Dabi elçiliği 29 Haziran açılmadan önce Haziran başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliği çalışmalarına başladı. Başka bir ifadeyle Büyükelçilik açma konusunda Birleşik Arap Emirlikleri öncü oldu. İşgalci rejim İsrail'in Ebu Dabi'de elçiliği açılışı ardından ırkçı rejim Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada Eylül 2020'den itibaren Tel Aviv ve Ebu Dabi arasında şimdiye kadar 12 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri bir süreden beri yolunu Müslüman ve Arap ülkelerine ayırmış, ırkçı Siyonist rejim İsrail ile normalleşen ilişkilerini aleni hale getirmiştir. Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi diğer Siyonist yetkililer Ebu Dabi'yi ziyaret etmişlerdi ama Lapid'in ziyareti Siyonist bir dışişleri bakanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk kez ziyaretidir. Bundan önce Siyonist eski dışişleri bakanı Eşkenazi de Ebu Dabi'yi ziyaret etmek istemiş ancak eski başbakan Netanyahu ise bu ziyareti engellemişti. Yair Lapid'in Ebu Dabi ziyaretinin diğer önemli konusu ise onun bu görevi üstlenmesinden sonra ilk dış ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmasıdır. Bu da Ebu Dabi'nin Arap ve İslam dünyasından ne kadar uzaklaştığını ve terör rejimi İsrail'e yakınlaştığını gösteriyor. Diğer bir konu, her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri korsan rejimle ilişkileri normalleştirmeyi vurgulasa da halkının bunu istememesidir. Yapılan araştırmalara göre Birleşik Arap Emirlikleri halkının yaklaşık %80'i Siyonistlerle çalışma veya sportif ilişkilerinin olmasını istemiyorlar. Bu konu Ebu Dabi resmi siyaseti ve halkının taleplerinin çok açık bir tezat içinde olduğunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim İsrail ile resmi ilişkilerini Tel Aviv'in Filistinlere karşı şiddet eylemleri ve saldırılarını arttırdığı bir dönemde güçlendiriyor. Korsan rejim İsrail'in Ebu Dabi'de elçiliği Siyonistlerin Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde tahrip ve yıkım çalışmalarının gerçekleştiği dönemde açıldı. Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinin tahrip edilmesi Batılılar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bile tepkilerine neden oldu ve bu cinayetlerin durdurulmasını istedi.
Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric, Lapid'in Abu Dhabi ziyareti ile eş zamanlı olarak Doğu Kudüs'te Silvan bölgesindeki tahribat nedeniyle Genel Sekreter'in çok endişeli olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in korsan rejim yetkililerinden bu siyasetlerine son vermelerini, uluslararası insani kuralları ve insan hakları ilkelerine bağlı kalmalarını istediğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemi Filistin İslami Direniş Hareketi de dahil olmak üzere Filistinli grupların tepkisini beraberinde getirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada Abu Dhabi'de korsan rejim İsrail Büyükelçiliği'nin açılmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşması imzalayarak işlenen suçun da ısrar etmesi olduğunu söyledi. Kasım, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasının Tel Aviv'i Filistin karşıtı politikalar izlemeye teşvik ettiğini vurgulayarak, normalleşme anlaşmalarının işgalci güçleri halkımıza ve kutsallıklarımıza yönelik düşmanlıklarını artırmaya teşvik ettiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunuyoruz dedi. Hamas'ın bu uyarısı aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap ve İslami kimliklerinden uzaklaşmasının sonuçlarına dair bir uyarıdır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak Savaşı'nın baş tasarımcısı Rumsfeld'in ölüm etrafında. Amerika'nın Irak ve Afganistan işgalinin beyinlerinden biri olan eski Amerikan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü. Amerika'nın 43. Başkanı George W. Bush, Amerika'nın 43. Başkanı George W. Bush, kabinesinin ilk savunma bakanının ölümüne tepki olarak Amerika'nın Rumsfeld'in hizmetleri sayesinde daha güvenli hale geldiğini iddia etti. Rumsfeld iki kez savunma bakanı olmuştu. Onun 6 yıl süren ikinci dönemi Pentagon için çok inişli çıkışlı geçti. Amerika Irak bataklığına saplandığında bizzat işgalin beyinlerinden olan Rumsfeld Başkan Bush tarafından görevden alındı. Bush yönetiminin sözde teröre karşı savaşa başlıca destekçisi olan Rumsfeld, bu savaşları başlatma konusundaki tutumunu her zaman savundu. 11 Eylül saldırıları olaylarında Pentagon'a yapılan saldırı, Afganistan'da savaşın başlaması ve Taliban'ın devrilmesi, Amerika'nın Irak'ı işgali ve o ülkede yaşanan kanlı şiddet ve ardından Ebu Ghraib cezaevinde yayınlanan skandal fotoğraflar Rumsfeld dönemindeki önemli olaylardı. Rumsfeld'in yanı sıra George Bush döneminin siyasi şahsiyetlerinden olan Paul Wolfowitz, Paul Bremer ve John Bolton da yeni muhafazakarlar olarak biliniyorlar. Ancak Rumsfeld'in Irak Savaşı'nı başlatmadaki rolü diğer eylemlerinden daha önemliydi ve Batı Asya bölgesi için yıkıcı sonuçları oldu. Irak'ın 2003 yılındaki işgali ve ardından yaşanan olaylar Batı Asya'da özellikle terör örgütü IŞİD başta olmak üzere tekveci terör olgusunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu da Suriye ve Irak gibi ülkelere facia sonuçları beraberinde getirdi. George Bush'un Güvenlik Konseyi'nin açık muhalefetine rağmen İngiltere ile beraber Irak'a askeri saldırısının bahanesi, Baas rejiminin kimyasal silah üretmeye ve stoklamaya devam etmesiydi. Daha sonra yapılan araştırmalar bu iddianın yalan olduğunu ve Irak'a saldırı için sadece bir bahane olduğunu ortaya koydu.
6 yıl sonra 2012'de gizliliği kaldırılan bir CIA soruşturma raporu, Amerikan istihbarat servislerinin Irak'ın başta kimyasal olmak üzere konvansiyonel olmayan silahların ve cephaneliğini analiz etmede hata yaptığını gösterdi. Irak'a askeri saldırı ve işgaline haklı çıkarmak için kullanılan bir hata. Rumsfeld hatıra kitabında Irak'ın devrik diktatörü Saddam'ın Bağdat ve Tikrit çevresinde kitle imha silahları depoladığı iddiasının yalan olduğunu itiraf etti. Rumsfeld ayrıca Amerikan güçlerinin terör zanlılarından itiraf almak için işkence tekniklerini kullanmasına izin veren kişiydi. Ebu Ghraib hapishanesi fiyaskosu ve aynı dönemde yaşanan Guantanamo hapishanesi skandalı dönemin Amerikan hükümetine yoğun eleştirilerin yapılmasına sebep oldu. Amerikan ordusuna yönelik yoğun eleştiriler ve Rumsfeld'in aldığı kararlar ve yaptığı çalışmalar Bush'un sonunda onu 2006'da görevden almasına yol açtı ve böylece Robert Gates onun yerine geçti. Donald Rumsfeld 2011 yılında Bilinen ve Bilinmeyenler adlı hatıra kitabında Amerika'nın Irak'a saldırı ve işgal kararını savunmaya devam ederek bölgeyi Saddam Hüseyin'in acımasız yönetiminden kurtarmak dünyayı daha istikrarlı ve güvenli hale getirdi şeklinde yazdı. Kitabın yazılması ardından IŞİD terör grubu Suriye ve Irak'ta büyük bir güç olarak ortaya çıktı ve her iki ülkenin topraklarının büyük bir bölümünü işgal ederek tüyler ürperten insanlık dışı cinayetler işlediler. Eski Amerikan Başkanı Trump'a göre George Bush'un 2003'te Irak'ı işgal etme kararı Amerikan tarihinin en kötü kararıydı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1400, Hicri Kameri 21 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 2 Temmuz 2021 Cuma. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1361'de İranlı büyük mücadeleci alimlerden ve İran'ın Yezd kenti Cuma İmamı Ayetullah Muhammed Saduki, Elikanlı terör örgütü münafık grubunca şehit edildi. Din ilimler alanındaki tahsilini Kutsal Kum kentinde bitiren Ayetullah Saduki, kendi döneminin önde gelen alimlerinden bilhassa Ayetullah Burucerdi ve Ayetullah Ansari gibi alimlerden feyizler aldı. Ayetullah Saduki, Müslüman İran halkının Şah rejimine karşı başlattığı mücadelesinin başından beri inkılap sürecinde daima aktif varlık sergiledi ve rahmetli İmam Hümeyni ile yakın ilişkisi bulundu. Ayetullah Saduki, İslam inkılabının zaferinden sonra rehberi seçme Hubregan Meclisi üyesi oldu ve İran Anayasası'nın tedvin çalışmalarında çok önemli pay oldu. İmam Hümeyni'nin temsilcisi olan Ayetullah Saduki ayrıca Yezd kentinin Cuma imamıydı ve bu bölgedeki mustazaf ve mahrum halka büyük hizmetlerde bulundu ve bu yüzden de halk da ona büyük saygı duyardı. Ayetullah Saduki böyle bir günde Cuma namazına eda ederken İslam düşmanlarınca şehit düştü. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1369'da İran'ın telsif ve minyatür sanatı hocalarından Üstad Muhammed Ali Zaviye 78 yaşında vefat etti. Gençliğinde Kemalül Mülk Sanat Okulu'nda eğitim gören Zaviye, minyatür ve telsif sanatında eğitimini sürdürdü ve yüksek imtiyazla minyatür dalında mezun oldu. Üstad Zaviye 60 yıllık çalışma hayatında yaklaşık 2000 eser kendinden geriye bıraktı. Üstad Zaviye'nin ilk eseri Brüksel'de yapılan resim sergisinde büyük ödüle layık görüldü. Üstad Zaviye'nin eserler arasında Polo Oyunu, Hüsrev ve Şirin gibi eserlere değinebiliriz. Dört yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1396'da İranlı ünlü gazeteci ve muhabir ve spor müfessiri Ataullah Behmeniş vefat etti. Hicri Şemsi 1302'de Kermanşah kentinde dünyaya gelen Behmeniş, radyoda spor alanındaki ilk canlı muhabirlik tecrübesini 1337'de elde etmişti. ...106 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Tir 1294'te İranlı ünlü hekim, arif ve filozof Molla Muhammed Kaşani vefat etti. Hicri Şemsi 1213'te Kaşan kentinde dünyaya gelen Kaşani, bilim dallarındaki başlangıç dersleri Kaşan kentinde öğrendi ve ardından İsfahan kentine gitti. Ve orada hikmet ve felsefe derslerini Mirza Hasan Nuri ve Muhammed Rıza Sahbay gibi alimlerden öğrendi ve bilimde en yüksek derecelere ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan tasarruftan kendini hariç tuttu.
Karar.
Babacan'dan iktidara aşı çağrısı. Acilen üçüncü doz yapılsın.
Star.
Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Oğuz Demir, 30 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde maaş zammı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve seçim başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu ay açıklanacak enflasyon oranlarının toplumun önemli bir kısmı için büyük bir önemi var. Memurlar ve emekliler bu ay açıklanacak enflasyon oranını bekliyor. Çünkü Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı, dolayısıyla memur ve emeklilerin maaşlarına ilk 6 ay için yapılacak zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu da önümüzdeki hafta pazartesi günü bu oranı açıklayacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Uzmanlarla yapılan anketlerle oluşturulan piyasa beklentileri Haziran ayında enflasyonun %1,42 olacağı yönünde. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Aralık'tan bu yana enflasyon %7,90 olacak. Memur ve emeklilere de bu oran civarında bir maaş zammı yapılacak. Bu zam ise memur ve emekliler için sadece yılbaşından bu yana kaybettikleri satın alma gücünü Temmuz ayı itibariyle yeniden kazanmaları anlamına gelecek. Bu bile memur ve emekliler için kaybı telafi etmezken özel sektörde milyonlarca çalışan ise böyle bir zammı almayacak. 2010'lu yılların başına kadar asgari ücretliler de memur ve emekli gibi yılda iki kez zam alıyorlardı. Ancak bu uygulama uzunca bir zamandır yapılmıyor. Enflasyonun tek haneye düştüğü yıllarda bu uygulama mantıklı gibi görünebilir. Ancak son birkaç yıldır %15'in altına nadiren düşen bir enflasyon ortamında yeniden asgari ücretliler için yılda iki kez zam uygulamasının kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan bu ay açıklanacak enflasyon oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açısından da çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yaz aylarında özellikle de gıda fiyatlarında üretimdeki artış ile birlikte bariz bir düşüş yaşanacağını ve bu düşüşün enflasyona da yansımasını bekliyordu. Türk İş tarafından iki gün önce yapılan hesaplamaya göre bu beklenti gerçekleşmeyecek. Aslında bu beklenti son dönemde zaten gerçekleşmiyordu. Rakamlar da bize bunu doğruluyor. Mesela 2005-2015 yılları arasında Haziran aylarında aylık enflasyon ortalaması negatif, -0,22, yani fiyatlar düşüyordu bile. 2005-2015 yılları ile 2016-2020 yıllarının alakası yok. Türkiye son 5 yılda her konuda kaybettiği sorun çözme becerisini enflasyonda da tarımda da kaybedince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentileri de boşuna oluyor. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın derdi de enflasyonu düşürmek değil. Enflasyonun düşmesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminin ancak umudu bu şartlarda. Bu umut gerçekleşirse kendilerine verilen görevi, yani faizi düşürme operasyonunu yapabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminin derdi ne diye sorarsanız onu da Erdal Sağlam Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda Kavcıoğlu yönetimi şu ara kendilerine yakın isimlerin atamaları ile meşgulmüş.
Anlaşılan o ki hal böyle olunca da para politikası ve enflasyonu dert edecek vakitleri kalmıyormuş. Pek dikkate almayacaklar ama bir kez ki daha buradan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetimine yasal görevlerini hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bir an evvel lütfen asıl işinizi yapmaya geri dönün.
Kazım Güleçyüz 30 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde sandığı çeke çeke getirmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye tek adam rejimiyle her alanda daha da kötüye gider ve bu durum kitlelerin hipnoz halinden nihayet çıkıp uyanmaya başladığı bir süreci hızlandırırken muhalefetin rutin söylem ve eylemlerin ötesine geçerek daha farklı bir aksiyon sergilemesi gerekiyor. Ezber bozan, şok çıkışlara ihtiyaç var. Bu noktada demokrasi mücadelesine büyük katkıları olan merhum Demirel'in muhalefetteki performansında bugünkü partilerin incelenmesi gereken başarı örnekleri mevcut diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Maruz kaldığı gerçek darbe ve müdahalelerde birilerinin seviyesiz bir üslupla şapkayı alıp gitti dediği Demirel iddiaların tam tersine demokrasi için mücadelesini sürdürdü. 12 Mart'ta arkadaşlarıyla birlikte belirlediği ve meclisin açık kalmasını hedefleyen stratejiyle darbecilerin Cumhurbaşkanı'nı da kendilerinden seçtirme dayatmasını boşa çıkardı. Başında olduğu hükümeti devirip bütün partileri kapatan 12 Eylülcülerin koyduğu siyaset yasaklarını öncülüğünü yapıp millete mal ettiği kampanya ile kaldırmayı başardı. Darbeyle devrilip sandıkta milletin reyleriyle başbakanlığa yine geri döndü. Üstelik defalarca, dahası Cumhurbaşkanlığına seçildi. 6 sefer gidip 7 sefer geldim sözü bunun ifadesi. Bütün bu dönüşlerinin sandıkta milletin verdiği oylarla ve demokrasiyle olması da. Demirel'in önemli bir farkı demokrasi mücadelesine iktidar hırsını karıştırmamasıydı. Hiçbir zaman birinci parti olamazsak siyaseti bırakırım demedi. Buna karşılık sandıkta herkes nasibini alır diyerek milletin tercihine teslim olmuş ve saygılı bir tavır içinde oldu. Hep millete küsülmez ve kızılmaz dedi. Seçimde iktidar olamadığı zaman millet bize muhalefet görevi verdi dedi ve o görevi de hakkıyla yapmaya çalıştı. Hakkını da verdi. Ses getiren ve sonuç alan etkili bir muhalefet yaptı. Yeri geldi yanlışlara gök kubbeyi başınıza geçiririz diye itiraz etti. Yeri geldi sandığı çeki çeki getireceğiz dedi, getirdi. Nabzını çok iyi tuttuğu halkla yakın ve sıcak bir irtibat içinde oldu. Ey ahali, halinizden memnun musunuz? Bugün dünden daha iyi misiniz? Değilseniz düşün peşime. Sizi bu hale getirenlerden kurtulun dedi ve seçmene silkele Demirel düşecekler dedirtmeyi başardı. Günümüz Türkiye'sinin de böyle etkili ve kararlı bir muhalefete çok büyük ihtiyacı var.
Orhan Uğuroğlu 30 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası meclisten kaçtı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 16 Nisan referandumuna kadar demokrasimizin beşiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Tek adam rejimi Temmuz 2018'de yürürlüğe girince meclis sembolik bir duruma düşürüldü. Yasalar Cumhurbaşkanı Sarayı'nda hazırlanıp meclise gönderildi. Meclisin iktidarı, denetim görevi askıya alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Türkiye Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısını Yeni Çağ Televizyonu'ndan izledim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Uzun yıllar devlet bürokraside görev yapan ve yıllardır Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi olan Kuşoğlu, 9 kurum tarafından mecliste düzenli olarak yapılması gereken bilgilendirmelerin yapılmadığını tek tek açıkladı. Bülent Kuşoğlu dedi ki, iktidardaki çürümüşlük ortaya net şekilde çıkmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama gücünün, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Meclisin görevleri, yetkileri sorumluluktan başta anayasa olmak üzere kanunlarda ve iç tüzüğünde belirlenmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılı mevzuata ve geleneklere önemli ölçüde uyulmamakta. Bu durum demokrasimizi ve yasama erkini daha fazla zayıflatmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sanki yasama görevi olan bir erk değil, millet iradesinin tecelligahı değil, sarayın veya yürütme erkinin gölgesinde ve talimatlarıyla çalışan bir yer haline gelmiştir. Bu durum millet iradesinin hiçe sayılması anlamına geldiği için gerçek manada üzüntü verici bir durumdur. Mesela 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi şöyledir. Banka faaliyetlerine ilişkin olarak yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu bilgilendirir. Bu emredici bir hükümdür. 2021 yılında 7. aya geldiğimiz halde Merkez Bankası'nca tek bir bilgilendirme toplantısı yapılmamıştır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farslı'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farslı'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Fetih Suresinin 5. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
Bütün bu lütuflar mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Geçen bölümde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile Mekkeli müşriklerin arasında imzalanan Hudeybiye Barış Anlaşması'ndan söz ettik ve dedik ki Allahu Teala bu anlaşmayı Müslümanların gelecekte zafer elde etmelerinin müjdesi olarak buyurdu ve böylece anlaşmadan kaygılı ve rahatsız olanların gönlünü rahatlattı. Bu ayet ise şöyle buyurmakta: Her türlü şartlarda peygambere ve Allah'a itaat eden ve yar ve yardımcısı olan müminler, dünyevi huzurun yanı sıra Yüce Allah onların ahiretini de güvence altına alacak ve günahlarını bağışlayarak ebedi cennete yerleştirecek ve ilahi sonsuz nimetlerden yararlanmalarını sağlayacaktır. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Gerçek kadınlar savaş ve cihat gibi zorlu alanlara doğrudan katılmıyor. Fakat işleri veya evlatları ile hemfikir oldukları ve savaş cephelerine ve cihat ameline katılmalarından memnun oldukları takdirde onların mükafatına ortak olacaktır. İman demek, mümin insan hiçbir hata ve günah işlemeyeceği demek değildir. Ancak mümin insanların iyi amelleri, Yüce Allah'ın onların hatalarına göz yumması ve ilahi rahmet ve mağfiretinden yararlanmalarına vesile olur. Gerçek ve büyük saadet ve kurtuluş, insan hem bu dünyada hem ahiret aleminde saadete ermesidir. Yoksa birçok kafir bu dünyada maddi nimetlerden yararlanır. Fakat ahiret aleminde halleri perişan olur. Şimdi Fetih Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerini dinliyoruz.
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
Bir de bunlar Allah katında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir.
Allahümme Rabben nuril azim. Rabben
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktıkları sırada Allahu Teala'nın onlara yardım edeceğinden kuşku duyan münafıklar şöyle diyordu: Müslümanlar Medine'ye sağ salim geri dönemez ve müşriklerce ya esir alınır ya da öldürülür. Nitekim Mekke müşrikleri Müslümanlarla savaşmak niyetindeydi. Fakat İslam peygamberinin akılcı tedbiri ve müşriklerle barış anlaşması imzalaması üzerine bu tehlike bertaraf edildi. Bu ayetler ise şöyle buyurmakta: Asıl Müslümanlar için vahim kader öngören Medine münafıkları ve Mekke müşrikleri vahim kaderi paylaşacak ve dünya ahiret ilahi gazap ve azapla cezalandırılacaktır. Oysa Allah'ın gücüne ve hikmetine inanarak meydana ayak basanlar ilahi lütuf ve inayetten yararlanır ve sonuçta zafer de onlara aittir. Ancak korku yüzünden evinden çıkmayan ve başkalarını da düşmanın haybetinden korkutan ve insanların moralini bozanlar ise vahim kadere katlanmak zorundadır. Bunlar dünya ve ahiret hayatını heba edenlerdir. Yine ilginçtir ki bu ayetlerde mümin kadınlardan mümin erkeklerin ve müşrik ve münafık kadınlardan müşrik ve münafık kadınların yanında söz ediliyor. Ki bu da kadınların sosyal ve siyasi işlerde rolünü ve erkekleri etkileme gücünü hatırlatmaya yöneliktir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İlahi vaatlerden kuşku duymak, münafıkların ve müşriklerin özelliğidir. Gerçek müminler ise ilahi vaatlere kesin inanır. Münafıklar ve müşrikler şeytanlıkta ve sapkınlıkta birbirinin aynısıdır. Bu yüzden bu ayetlerde münafıkların kaderi ile müşriklerin kaderi yan yana beyan edilmiştir. Gerçek münafıklar müminlerle birlikte yaşar ve görece de Müslüman sayılır. Kadınlar ahlaki faziletleri veya rezillikleri benimseme konusunda erkeklerden farksızdır ve erkekler gibi toplumun kaderini etkileyebilir. Varlık aleminde tüm mahluklar Yüce Allah'ın tedbiri ve emri altındadır ve kim Allah'a karşı çıkarsa sonu hüsran ve hezimettir. Şimdi Fetih Suresinin 8 ve 9. ayetlerine kulak veriyoruz.
İnna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezîran. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki ey müminler Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Resulüne yardım edesiniz. Ona
Thank you.